Ayrım 44, sayfa 373. David Abrahams pilotluğu da koşmak kadar çok seviyordu. Zaten başlangıçta Shasta'yla yakınlaşmalarının nedeni de buydu. Gerçi Abe Abrahams Senten'in yanında çalışıyordu. Onun yıllardır yakın dostuydu ama gençlerin ikisi asıl üniversiteye aynı yıl başladıktan sonra yakınlaşmışlardı. Artık hiç ayrılmıyorlardı. Üniversite uçuş kulübünün kurucu üyeleriydiler. Senten de o kulübe bir eğitim uçağı armağan etmişti. David hukuk fakültesindeydi. Mezun olunca babasının Windhoek'taki firmasında çalışacağı hemen hemen kesindi. O zaman otomatik olarak Senten'in kadrosunda sayılacaktı. Senten çocuğu yıllardır dikkatle incelemiş, ona bir kusur bulamamıştı. Shasta'yla dostluğundan da memnundu. David babasından daha uzun boylu, atletik vücutlu, çekici bir çirkinliği olan, şakacı suratlı, gür kıvırcık saçlı, Abe gibi kocaman gaga burunlu bir delikanlıydı. En güzel yanları, kara Yahudi gözleriyle ince, uzun, duygulu elleriydi. Şu anda o eller Dragon Rapid'in kontrollerini kullanıyordu. Hemen hemen dinsel bir adanmışlıkla uçuruyordu uçağı. Sanki bir ilk çağ dininin törenini uygulamaktaydı. Uçağa güzel bir canlıymış gibi davranıyordu. Shasta ise mühendis gibi uçururdu uçağı. Anlayış ve yetenek gösterir ama David'in o mistik ihtirasını paylaşmazdı. David aynı ihtirası koşuya, hayatının diğer önemli olaylarına da uygulardı. Shasta'nın onu bu kadar çok sevmesinin nedenlerinden biri de buydu. Delikanlı Shasta'nın hayatına renk katıyor, birlikte yaptıkları her şeyden zevk almasını sağlıyordu. Son birkaç haftayı David'siz geçirmek Shasta'ya oldukça yavan gelmişti. Senten'in bir yıldır vermediği izne apansız vermesi üzerine iki genç son sınavın ertesi günü Dragon Rapid'e binip Honey Madenine uçmuşlardı. Madende Dr. Twentyman Jones kamp teçhizatını hazırlamış, onları bekliyordu. Hizmetkar kadrosu da çantacılarla, av yüzücüler ve aşçılarla hazırdı. Şirket kadrosundan avcılıkta tecrübeli biri de geziye başkanlık etme görevini üstlenmişti. Değerli ekip başının sayesinde iki genç yaban hayatını daha iyi anlamaya ve sevmeye başladılar. Kamp ateşi başında onlara çok güzel şeyler anlatıyordu hocaları. Her hayvanın ölümü üzücü ama kaçınılmazdır. Buna karşılık bir ormanın, bir bataklığın, bir ovanın ölümü, oraları tüm canlıları besleyen yerler olduğu için tam bir trajedidir. Eğer Avrupa kralları ve soyluları avcı olmasalardı, avlanmayı bu kadar sevmeselerdi, geyiğin de, ayının da, diğer nice hayvanın da bugün soyu tükenmiş olurdu. Ormanı baltadan, köylülerin sabanından kurtaran hep avcılar olmuştur. Hayvanları severek avlayan insanlar, yavru veren dişileri, yeni doğan yavruları korur, ormanı keçilere, sığırlara karşı savunurlar. Yo, sevgili genç dostlarım, aslında Robin Hood pis bir avcıydı. Esas kahraman Nottingham Şerifi'ydi. Böylece birlikte çok güzel günler geçirdiler. Her sabah kamptan yürüyerek yola çıkıyor, ortalık kararırken yorgun argın dönüyorlardı. Her biri bir aslan öldürdü, avcılığın hüznünü ve sevincini bir arada tattı. Zenginlik içinde doğmuş olan Shasta, günün birinde üzerine ne çok sorumluluk bineceğini anlamış oldu. Kadınlar gereksizdi. David böyle olacağını bilmiş, söylemişti zaten. Ama Shasta ısrar etmişti onları getirmek için. Bir tane kendisine, bir tane David'e. Shasta'nın seçtiği hemen hemen 30 yaşındaydı. En iyi ezgiler eski kemanlardan çıkar diye öğüt veriyordu David'e. Kadın boşanmıştı da. Ben kendi polo taylarımı asla kendime eğitmem. Kadının iri mavi gözleri, olgun kırmızı dudakları vardı ama gereksiz bir beyin yüküyle donatılmış biri sayılmazdı. David ona Jumbo diye isim taktı. Öyle kalın kafalı ki kafasında iki fil yan yana yürüyebilir diye açıklıyordu bunun nedenini. Shasta Jumbo'dan David için de bir arkadaşını getirmesini istemiş, kadın da bir başka boşanmış arkadaşını alıp gelmişti. Uzun boylu, esmer, kıvırcık saçlı bir kadın. Kolları bileziklerle, boynu kolyelerle doluydu. Fil dişi bir ağızlıkla sigara içiyordu. Keskin bir bakışı vardı ama pek seyrek konuşuyor. Konuştuğunda genellikle bir cin daha iç istemek için açıyordu ağzını. David ona da Deve diye isim taktı. Bitmeyen susuzluğundan ötürü. Ama kadınlar bu gezi için idealdiler. Kendilerinden bekleneni sundular, gün boyu kampta hiç yakınmadan yalnız beklediler, kamp ateşi sohbetlerine karışıp havayı da bozmadılar. Galiba geçirdiğim en zevkli tatildi deyip arkasına yaslandı şasa. Pilot yerinde oturuyordu ama uçağı yardımcı pilot koltuğundaki David'in kullanmasına izin vermişti. Hem henüz bitmedi. Kolundaki saate baktı. Cape Town'a varmamıza daha bir saat var. Sen rotayı değiştirme. Uçuş kemerini açtı. Nereye gidiyorsun diye sordu David. Bu soruya cevap verip seni utandırmayacağım ama az sonra yanına deve gelirse hiç şaşma. Senin için gerçekten kaygılanıyorum. David'in yüzü ciddiydi. Böyle devam edersen bir yırtaneden olacaksın. Kendimi hiç bu kadar güçlü hissetmemiştim. Sen değil arkadaş, ben Jumbo için kaygılanıyorum. David başını üzgün üzgün iki yana salladı. Şasa gülmeye başladı. Arkadaşının omzuna bir şaplak adıp arkadaki kabine geçti. Deve çılgın bakışlı kara gözleriyle ona baktı. Bluzunun önüne biraz cin ve tonik döküldü. Jumbo kıkırdadı. Koltuğunda yana kayıp şasaya yer açtı. Şasa kulağına bir şey fısıldayınca Jumbo şaşırmış göründü. Bu ifade de yüzüne pek yabancı bir ifade değildi. Mil Yükseklik Kulübü mü? O da ne? Şasa tekrar fısıldadı. Kadın dönüp yan pencereden aşağıya baktı. Tanrım, o kadar yüksekte olduğumuzu bilmiyordum. Üyeliğe kabul edene özel bir broş hediye ediliyor. Altın ve elmastan. Jumbo'nun ilgisi artıverdi. Sahi mi? Nasıl bir broş? Uçan bir kedi. Kanatları altın, gözleri elmas. Kedi mi? Yani tüylü bir... Susuverdi. Şasa Courtney, korkunç bir insansın. Gözlerini indirdi. Şasa dönüp deveye göz kırptı. Galiba David seninle konuşmak istiyor. Deve söz dinleyip yerinden kalktı. Takılarını şangırdatarak, iki yana yalpa vurarak pilot kabinine doğru ilerledi. Bir saat sonra şasa uçağı piste kayarcasına indirdi. Burnu çevirdi. Hangara doğru yürüttü. Sonra durdurdu. Hangarın gölgelerine park etmiş Daimler'i ancak o zaman fark etti. Senten de arabanın yanında ayaktaydı. Of Tanrı aşkına, mater burada. Şu dilberleri yüzü koyun yere yatır. Çok geç diye inledi David. Jumbo pencereden annene el sallıyor, baksana. Şasa kendini çelikleştirip annesinin öfkesini hazırladı. Jumbo kıkırdayarak deveyle birlikte merdivenlerden indi. Senten hiçbir şey söylemedi. Daimler'in yanı başında bir de taksi bekliyordu. Şasa kızların geleceğini nereden bildiğini annesine hiç sormadı. Senten taksiye eliyle işaret verdi. İki kadını buz gibi bakışlarla bindirdi. Bagajı yükle dedi şasaya sert bir sesle. Yüklenir yüklenmez taksinin şoförüne onları nereye gitmek istiyorlarsa oraya götür diye emir verdi. Deve arka kanepede suratını asmış oturuyordu ama Jumbo pencereden eğilmiş, şasaya öpücükler yollayıp duruyordu. Sonunda taksi uzaklaştı. Şasa başını eğdi, annesinin buz gibi sözlerinin kırbaç gibi şaklamasını bekledi. Gezi iyi geçti mi hayatım diye sordu Senten tatlı bir sesle. Yanağını uzatıyordu oğluna. İki kadından bir daha söz eden olmadı. Harikaydı. Şasa'nın öpüşünde minnet ve rahatlama vardı. Annesini yeniden gördüğü için gerçek bir sevinç de vardı. Hemen geziyi anlatmaya başladı ama annesi onun sözünü kesti. Daha sonra dedi, şimdi Rapide benzin ikmali yap, kontrol ettir. Yarın Johannesburg'a uçuyoruz. Johannesburg'da Carlton Oteli'nde kaldılar. Senten, otel şirketinin %30 hissesine sahip olduğundan kente ne zaman gelse kral dairesi ona hazır tutuluyordu. Yakında bu otele büyük bir onarım ve yenileme gerekecekti. Johannesburg'un orta yerinde konumu çok iyiydi. Senten akşam yemeği için giyinirken binayı yıktırıp arsayı başka türlü değerlendirmeyi düşündü. Mimarlarından bir rapor istemeye karar verdi. Sonra iş konularını kafasından uzaklaştırdı, gecenin geri kalanında tüm dikkatini Blaine'e yöneltti. Dedikoduları kulak arkası edip o gece 2'ye kadar dans ettiler. Gece kulübü otelin çatı katındaydı. Ertesi gün Blaine'in Pretoria'da bir dizi toplantısı vardı. Cape Town'dan ayrılabilmek için zaten Isabella'ya karşı bu bahaneyi ileri sürmüştü. Senten de günü şasayla geçirdi. Sabah 1 yaşındaki Tyler'ın mezatına gittiler. Fiyatlar gülünç denilecek kadar yüksekti. Bir tek hayvan aldılar. Öğle yemeğini Doğu Afrika pavyonunda yediler. Senten yemekten çok çevredeki kadınların imrenme dolu bakışlarının tadını çıkardı. Geceki boks maçına gitmek için hazırlanmaya bol bol zaman vardı otele döndüklerinde. Blaine smokinini giymiş, önünde viski ve soda şişeleri hazır bekler buldular. Bir koltuğa oturdu, Senten'in giyinişini seyretti. Yine evlilik oyunu oynuyorlardı. Senten küpelerini ona taktırdı, önünde dolaşıp nasıl bulduğunu sordu. Daha önce hiç boks maçına gitmemiştim Blaine. Fazla mı şık giyindik? İnan bana, siyah kravat gelenektir. Öf, o kadar korkuyorum ki. Fırsat bulsam bile ona ne diyeceğimi bilmiyorum. Sustu. Bilet buldun, değil mi? Blaine gösterdi. İlk sıra. Araba ve şoför de ayarladım. Şasa beyaz smokin ceketinin üzerine beyaz ipek bir fular atmış olarak odaya geldi. Siyah kravatı çok zarif bir biçimde asimetrikti. Böylelikle kimse onu düğüme hazır, adi kravatlardan sanamazdı. Ne kadar yakışıklı görünüyor. Senten'in yüreği sevgiyle doldu. Onu nasıl koruyacağım kızlardan? Geleneksel şampanyayı içmeden önce oğlunu öptü. Şasa, İçkinizi yenileyebilir miyim efendim diye sordu Blaine'e. Teşekkür ederim ama ben bir taneden fazla içemem şasa. Çocuk kendine hafif bir içki aldı. Senten içinden işte bu konuda kaygılanmama gerek yok diye düşündü. İçki hiçbir zaman şasanın zayıflıkları arasında yer almayacaktı. Şasa kadehini kaldırdı. Mater, boksa karşı uyanan yeni ilginin şerefine, oyunun kurallarını falan biraz öğrendin mi? Galiba iki genç ringe çıkıyor ve birbirini öldürmeye çalışıyor. Öyle değil mi? Blaine bu doğru işte Senten diyerek güldü. Daha önce Şasa'nın önünde ona hiç adıyla hitap etmemişti. Senten kim bilir kaçıncı defa oğlunun bu ilişki hakkında neler düşündüğünü merak etti. Herhalde seziyor olmalıydı ama bu gece Senten'in o karanlık kapıyı açmadan da yeterince kaygısı vardı. Şampanyasını içti, sonra şahane elmaslar, ipekler arasında hayatının en önemli iki erkeğini koluna takıp bekleyen limuzine indi. Önce hafif sikletlerin maçlarını izlediler. Atletler ufacık, cılız şeylerdi. Dövüşken horozları hatırlatıyorlardı. Bir ara Blaine elindeki programa baktı, "Vakit geldi," dedi. O sırada seyircilerden kana susamış gibi bir tezahürat yükseldi. "Geliyor," dedi Blaine. Senten başını çeviremedi. "Keşke gelmeseydim," diye düşünüyordu. Yerinde büzüldü. "Beni görmesini istemiyorum." Hafif ağır sıklet boksörü Manfred de la Rey ringe ilk çıkan oldu. Yanında koçu ve iki yardımcısı vardı. Stellenbosch öğrencileri kıyameti koparıyorlardı. Derken karşı tarafın seyircileri de bağırmaya başladılar. Gürültü kulakları sağır edecek gibiydi. Manfred ringde hafifçe dans etti. Eldivenlerini kafasının üzerinde tokuşturdu. Saçları biraz uzamıştı. Bir yantin modasına da yüz vermediği görülüyordu. Kıpırdadıkça bukleleri kafasının çevresinde bulutlar gibi dalgalanıyordu. Çenesi güçlü, alın ve yanak kemikleri belirgin, hatları keskindi. Ama en çok gözleri dikkat çekiyordu. Açık renk, vahşi kedi cinslerinin gözleri gibi, üzerinde de kara kaşlar. Omuzları genişti, dar kalçalarına doğru baş aşağı bir piramit gibi iniyordu. Bacakları upuzun, vücudu yağsız, kasları güçlüydü. Şasa onu tanıdığı anda yerinde kas katı kesildi. dişlerini gıcırdatırken asla unutamadığı o balık tadını ağzında hissetti. "Onu tanıyorum Mater," diye mırıldandı sıkılı dişlerin arasından. "Valvis körfezindeki iskelede kavga ettiğim oydu." Senten elini onun koluna dayayıp oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Ama ona bakmadı, konuşmadı da. Göz ucuyla Blaine'e baktı, gördüğü ifade üzülmesine yol açtı. Blaine'in yüzü ciddiydi, öfkesi ve acısı belli oluyordu. Belki 1000 mil uzaktayken anlayışlı davranabiliyordu ama Senten'in günahının ürününü karşısında görünce herhalde ancak bu günahı onunla birlikte işleyen erkeği ve Senten bundan aldığı zevki düşünebiliyor olmalıydı. "Ah Tanrım, ne diye geldim?" diye düşünerek işkence ediyordu Senten kendine. O sırada içinde bir şeyin erir gibi olduğunu duydu, cevabı anladı. "Etimden et, kanımdan kan o benim," diye düşündü. Karnında onun ağırlığını nasıl hissettiğini hatırladı. Analık üçgüdüleri kabardı, onu boğacak gibi geldi. Bebeğin doğumdaki çığlığını yeniden duydu. Kulaklarının sağır olmasına ramak kaldı. "Oğlum," diye bağıracaktı neredeyse yüksek sesle. "Benim öz oğlum." Ringdeki heybetli sporcu başını o yana çevirdi ve Senten'i ilk defa gördü. İki kolunu sarkıttı, çenesini kaldırdı. Ona öyle yoğun bir düşmanlıkla baktı ki Senten suratına yumruk yemiş gibi oldu. Sonra Manfred de la Rey kararlı bir hareketle ona arkasını döndü, kendi köşesine yürüdü. Blaine, Shasa ve Senten bütün o tezahüratın arasında kazık gibi ve sessiz oturuyorlardı. Hiç birbirlerine bakmıyorlardı. Tek kıpırdayan Senten oldu. Şalına sarındı, alt dudağını ısırdı, titremesini önlemeye çalıştı. O sırada şampiyon da ringe çıktı. Ayn Rushmore, Manfred'den 3 santim kadar daha kısaydı ama iriydi. Göğsü, kolları dev gibiydi. Siyah saçları, katı ifadesiyle tehlikeli bir görünüşü vardı. Zil çaldı. Çığlıklar arasında iki boksör ringin ortasında karşılaştılar. Senten elinde olmadan küçük bir çığlık attı. Eldivenin ilk defa ete ve kemiğe değişini duymak, görmek onu sarsmıştı. Daha önceki maçlarda dövüşen o tüy sikletlere oranla bu seferki sanki gladyatörlerin savaşıydı. İki boksör birbirini yumruklarken o hangisinin daha üstün durumda olduğunu anlayamıyordu. Derken round başladığı gibi apansız bitti. Manfred köşesine döndü. Orada adamları yüzünü ıslak süngerlerle sildiler, kaslarını yoğurdular, kulağına bir şeyler fısıldadılar. Manfred, kara sakallı koçunun uzattığı şişeden ağız dolusu bir sıvı aldı, ağzında dolaştırırken Senten'e baktı. Bakışlarını ondan ayırmadan ağzındakini tükürük kabına tükürdü. Senten bunun anlamını anladı. Öfkesini tükürüyordu çocuk ona. Blaine mırıldanıyordu. "Bence bu round başa baş. Döleray bir şey kaybetmedi. Rushmore'sa yoruldu." Boksörler yine ayağa kalktılar, birbirlerinin çevresinde dolanarak yumruklaştılar. Hiç bitmek bilmiyordu. Senten içinin bulandığını hissetti bu vahşilik karşısında. Şiddet ve acının sesiyle, kokusuyla, görünümüyle doluydu bu salon. Round bittiğinde Blaine, "Bu seferkini Rushmore aldı," dedi alçak sesle. Senten bu sakinliği yüzünden ondan neredeyse nefret edecekti. Kendisi ter içindeydi, içi bulanıyordu. Blaine devam etti. "Döleray bundan sonra iki roundda işi bitirmek zorunda. Bitirmezse Rushmore onu hırpalar. Giderek güveni artıyor." Senten ayağa fırlayıp olanca hızıyla bu salondan kaçmak istiyordu ama bacaklarına komuta edemiyordu. O sırada zil tekrar çaldı. İki boksör bir kere daha birbirlerine doğru ilerlediler. Senten başka tarafa bakmaya çalıştı, yapamadı. Hasta bir tutkuyla bakarken olup biteni gördü. Her canlı ayrıntısını, bir daha asla unutamayacağını da anladı. Kırmızı deri eldivenin savunmak üzere kıvrılmış kollar arasındaki ufacık aralıktan uzandığını gördü. Öteki adamın başının cellat ilmiğine takılmış gibi çıt diye geriye kıvrıldığını gördü. Islak buklelerinin her birinin dibinden fırlayan ter damlalarını gördü. Derin bir havuza taş atılmış gibi yüz hatlarının her biri kıvrılıp biçim değiştirdi, karnavallara özgü bir acı maskesi haline geldi. Yumruğun sesini duydu Senten, bir şeyin kırılmasından çıkan çatırtıyı duydu. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Çığlığı binlerce gırtlaktan çıkan sesin arasında boğuldu. Parmaklarını kendi ağzına sokup birbirini izleyen yumruklara baktı. O kadar hızlı geliyorlardı ki gözlerinin önünde eriyordu sanki. Sesleri birbiriyle birleşiyor, otomatik yumurta çırpıcısının çıkardığı sese benziyordu. O yumrukların altında etler kırmızı bir enkaza dönüştü. Senten bir yandan bağırmaya devam ederken kendi doğurduğu çocuğun gözlerinde o korkunç sarı ölüm ışıklarını gördü. Onun kudurmuş bir hayvan haline gelişini seyretti. Rakibi sendeliyor, eriyen kemiksiz bacakları üzerinde kıvrılıyor, düşüyordu. Sırt üstü serildi, görmeyen gözlerle tavan ışıklarına baktı, açık duran ağzından bir hırıltı çıktı. Manfred Döleray onun çevresinde dans etti. Öldürücü kudurganlıktan hala sıyrılamamıştı. Senten onun başını geriye atıp kurtlar gibi ulumasını bekliyordu adeta ya da yerde yatanın üzerine atılıp kafasını koparmasını, bir zafer edasıyla havaya kaldırmasını bekliyordu. "Götür beni Blaine," diye hıçkırdı. "Çıkar beni buradan." Blaine'in kolları onu ayağa kaldırdı, kucağına alıp sokağa çıkardı. Geride bıraktığı sesler yavaşça duyulmaz oldu. Senten yutkundu, boğulurken kurtarılmış gibi ciğerlerine bol bol hava çekti. Kalahari aslanı Berlin biletini kendi kesti diye yazıyordu gazeteler. Senten o an anıyla ürperdi. Gazeteyi elinden attı, telefona sarıldı. Şasa eve ne zaman dönebiliriz diye sordu. Blaine o sırada otel dairesinin banyosundan yanaklarında tıraş sabunlarıyla çıktı. "Kararını verdin mi?" dedi telefon kapanır kapanmaz. "Onunla konuşmaya çalışmakta yarar yok," diye karşılık verdi Senten. "Bana nasıl baktığını gördün." "Belki bir başka zaman." Blaine onu avutmaya çalışıyordu ama gözlerindeki acıyı görünce yürüyüp onu kollarına aldı. Ayrım sonu.